Şizofren, John Katzenbach, 58. ayrım. Tam da meleğin olmamızı beklediği yerdeydik. Bunu yazmak istedim ama yazmadım. Sadece sahnedeki yerlerimizi almış olmaktan, perde kalkmadan önceki o son heyecan basmasından, repliklerimizi ezberleyip ezberlemediğimizi, koreografimizi öğrenip öğrenmediğimizi ve verilen işaretlere doğru zamanlamayla uyup uyamayacağımızı merak etmekten daha öte bir şeydi. Melek bizim fiziksel olarak nerede olduğumuzu biliyordu. Ama daha derinlerde yüreğimizin nerede çarptığını da biliyordu. Veya belki benimkini bilmiyordu çünkü kalbim karmakarışıktı. İnleye inleye ileri geri sallanıyordum. Savaş alanında yaralanmış, yardım çağırmak isteyen ama sadece boğuk acı hisleri çıkarabilen bir asker gibiydim. Yere diz çökmüştüm. Önümdeki duvarda boş yer azalıyordu. Kelimelerim de azalıyordu. Melek etrafımda gürlüyordu. Sesi şikayetlerini boğan sel gibiydi. Biliyordum, biliyordum diye bağırıyordu. Hepiniz o kadar aptal, o kadar normal, o kadar aklı başındaydınız ki. Sesi duvarlardan sekiyor, gölgelerde hızlanıyor ve üstüne yumruk gibi iniyordu. Ben hiç öyle değildim. Ben bunlardan çok daha öteydim. Sonra ben başımı eğip gözlerimi kıparken ben değildim diye bağırdım. Bu da pek mantıklı değildi. Ama sesinin onunkine karşı çıkması, vücuduma bir an adrenalin hücum etmesini sağladı. Derin bir nefes aldım, acı çekmeyi bekledim. Ama acı hissetmediğimde başımı kaldırdım ve odanın göz kamaştırıcı bir ışıkla dolu olduğunu gördüm. Uzaklardaki işaret fişekleri gibi patlamalar, yıldızlanmalar, karanlıkta uçuşan mermi izleri, karanlıkta bir savaş. Söyle diye çıkıştım. Sesim savaş seslerinden de yükseltti. Küçük dairenin dünyası savaşın şiddetiyle eğiliyor, sarsılıyordu. Melek etrafımda her yerdeydi, beni kuşatıyordu. Dişlerimi sıktım. Olabildiğince yüksek sesle söyle dedim yine. Sonra tehlikeli bir ses yavaşça kulağıma fısıldamaya başladı. Yanıtları biliyorsun Seabird. Bu gece hepsini gördüm. Sadece kabul etmek istemiyorsun, değil mi Francis? Hayır diye haykırdım. Seabird'ün o gece yatakta yatarken bildiklerini söylemek istemiyorsun. Yoksa Francis'in şimdi kendisini öldürmesi gerekecek, değil mi? Yanıt veremiyorum. Gözyaşları ve hıçkırıklar içindeydim. Ölmek zorundasın. Başka ne çıkar yol var ki Seabird? O gece olacakları zaten biliyordum, değil mi? Meleğin sesini bastırabileceğini bildiğim tek yanıtı fısıldarken vücuduma yayılan azabı hissedebiliyordum. Mesela kısa sarı değildi, değil mi? Diye sordum. Hiç de olmadı. Melek güldü, gerçeği ortaya koyan bir kahkaha attı. Korkunç, yırtıcı bir ses. Asla onarılamayacak bir şey kırılmış gibi. Seabird, o gece başka ne gördün diye sordu Melek. Yatağımda yattığımı hatırladım. Hareketsizliğin ötesine geçmiştim. Dünyanın korkunç bir görüntüsü karşısında dona kalmış katatonikler kadar hareketsizdim. Canım hareket etmek, konuşmak istemiyordu. Nefes almak dışında bir şey yapmak istemiyordum. Çünkü orada yatarken meleğin ilmek ilmek ördüğü ölüm dünyasının tamamını görmüştüm. Peter kapıdaydı. Lucy hemşire bölmesindeydi. Moses kardeşler yukarıdaydı. Herkes tek başına yalıtılmış, birbirinden ayrı ve savunmasızdı. En savunmasız olan kimdi peki? Lucy. Kısa sarı diye ekledim. O sadece yapbozun parçalarından biriydi. Sen anlamıştın Seabird. O gece de bu gecenin aynısıydı. Meleğin sesi üstünlükle gümbürdüyordu. Zar zor konuşabiliyordum çünkü şu anda dilimin ucuna gelen sözcüklerin yıllar önce o gece gelenlerle aynı olduğunun farkındaydım. Bir, iki, üç, sonra kısa sarı. Tüm o cinayetler ne içindi? Sonunda hepsi Lucy, Gulp Dilil, Evans ve Moses kardeşler ya da Western State Hastanesi'nde yetki sahibi kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, mantığın, aklın ya da düzenin halim olamadığı bir dünyanın ortasında karanlıkta bir başına kalmaya çekmişti. Bu dünya meleğin yönettiği bir kutup dünyasıydı. Melek bana diş gösterip tekme attı. daha önce buhar gibi, hayalet gibiydi. Ama bu sert darbesini gerçekten hissetmiştim. Ani acıdan inildedim. Sonra dizlerimin üstünde zar zor doğrulup sürüne sürüne duvara gittim. Elimdeki kalemi zor tutuyordum. O gece karanlıkta bunu görmüştüm. Gece yarısı yaklaştı. Saatler sürünerek geçmeye başladı. Çevresindeki dünyayı karanlık eline aldı. Francis kaskatı yatıyor, zihninde bildiği her şeyi araştırıyordu. Bir dizi cinayet Lucy'yi hastaneye getirmişti. Şimdi de kapının hemen ardında kısa kesilip sarıya boyanmış saçlarıyla katili bekliyordu. Bir sürü ölüm yaşanmış, soru ortaya çıkmıştı. Peki yanıt neydi? Yani Francis'e hemen burnunun dibindeymiş gibi geliyordu. Bir yandan da önünden rüzgarla sürüklenerek geçen bir kuş tüyünü havadan kapmak kadar zordu. Yatağında dönüp Peter'a baktı. Peter dizlerini bükmüş, kollarını dizlerine uzanmış, başını kollarına dayamış dinleniyordu. Francis yorgunluğun sonunda itfaiyecinin dalına bindiğini düşündü. Francis'in panik ve korkuyla uykuyu uzak tutma avantajı yoktu onda. Francis her şeyin kendisi için neredeyse apaçık olduğunu anlatmak istiyordu. Ağzını açtı ama tek bir sözcük bile çıkmadı. Tam o anda çaresizliğin sessizliğinde daha önce açılmış olan kilidin kapanma tıkırtısı duyuldu. 32. Peter kapının kilitlenme sesini duyar duymaz başını kaldırdı. Hemen silkinip ayağa fırladı. Nasıl uyuduğunu, duvarın hemen öte yanındaki alçak ayak seslerini nasıl duymadığını merak ediyordu. Elini kapı koluna koyup omzunu kapıya dayadı. Kendisini uykusundan uyandıranın, yarı uyanık gördüğü bir rüyada duyduğu bir ses olduğunu, gerçek olmadığını ümit ediyordu. Kol döndü ama kapı açılmadı. Kilidin kapıyı yerinde tuttuğunu hissedebiliyordu. Kolu bırakıp bir adım geriledi. İçi şiddetli bir duygu seliyle doluyordu. Panikten ayrı, kaygıdan, şoktan ya da şaşkınlıktan farklı bir şeydi hissettiği. Gecenin gelişimi konusunda mantıklı şüpheleri temel alan basit beklentileri vardı. Fakat aniden olacağını düşündüğü, ne varsa buharlaşıp yerine korkunç bir gizemin oturuverdiğini fark etmişti. En başta ne yapacağını bilemedi. O da derin bir nefes aldı, pek çok kez tehlikenin başı etrafında vızıldadığını ya da giysilerini tutup çekiştirdiği halde sakin kalması gereken durumlarda kaldığını hatırlattı kendine. Askerde itfaiyeciyken, sivilde itfaiyeciyken zihnini toplamak ve ses çıkarmamak için dudağını ısırdı. Kendi kendine zihninin toplamasını, sessiz olmasını tahmin ederek yüzünü kapıdaki ufak pencerenin hizasına getirdi. Boynunu uzatarak koridor görmeye çalıştı. Henüz o geceyi diğer gecelerden farklı kılacak hiçbir şey olmamış olduğunu hatırlattı kendine. Arkasında Francis ayaklarını yataktan aşağı sarkıtmıştı. Tam olarak tanımlayamadığı güçler tarafından ayağa kalkmaya zorlanıyordu. Kendi seslerinin işte şimdi oluyor diye bağırdığını duyabiliyordu. Ama olanın ne olduğunu bilmiyordu. Yatağının yanında neredeyse heykel gibi durup bir sonraki anın gelmesini, ne yapması gerektiğinin de böylece ortaya çıkmasını umdu. Böylece yapması gereken an geldiğinde harekete geçebilecekti. İçi şüphe doluydu. Kısa ömrü boyunca bir kere bile herhangi bir şeyde başarılı olduğunu anımsamıyordu. Hemşire bölmesindeki masanın ardında oturmakta olan Lucy başını kaldırdı. Tel örgünün arkasından koridorun, gri siyah karanlığına bakarak birkaç saat önce küçük karanın kendisine el salladığı uçta bir şekil gördü. Yoktan var oluvermiş gibi görünen bir insan şekliydi bu. Öne eğilerek beyaz önlüklü bir hademenin, erkekler yatakhanesinin kapısı önünde durakladığını, sonra salına salına koridorda yürüyerek kendisini selamladığını gördü. Adam elini hafifçe salladı. Lucy onun gülümsediğini görüyordu. Kendine güvenli, serbest tavırları vardı. Ya da en azından Lucy'nin hastaların büyük çoğunluğunda gördüğü, o tereddütlü ayak sürüyen hal yoktu onda. Hastalar her hareketlerinde hastalıklarının yükünü taşırlardı. Bu adamın adımlarında onu farklı bir kategoriye yerleştiren bir hafiflik vardı. Yine de tabancasının el altında olduğundan emin olmak için elini uzatıp çantasının üstüne koydu. Kademe yaklaştı, çok iri bir adam değildi. Boyu herhalde Lucy kadardı. Ama biçimli atletik vücudu onunkinden ağırdı. Koridorda ilerlerken sanki bir bulutun içinden çıkarmışçasına biçim kazanıyor, her adımında biraz daha belirginleşiyordu. Durup önce malzeme dolaplarından birinin, sonra bodrumdaki ısıtma sistemine açılan kapının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Kapıyı önce sarstı, sonra Lucy'ye o gecelik verilmiş olan anahtarlara benzer bir anahtar takımı çıkarıp bir tanesini kilide taktı. Lucy'den belki 6 metre ötedeydi. Lucy elini indirip tabancanın kabzasını kavradı. Diyafona uzanacaktı ama hademe bodrum kapısına arkasını dönüp dostça bir tavırla ''Bakım onarımdaki geri zekalılar bu kapıları hep açık bırakıyorlar.'' dedi. ''Kaç kere de söyledik. Aşağıdaki o tünellerde hala nasıl düzinelerce hasta kaybolmadı şaşırıyorum.'' Sırıtıp omuz silkti, Lucy bir şey demedi. ''Hademe Bay Moses benden aşağı inip size bir bakmamı istedi.'' dedi. ''İlk gecenizmiş ya. Umarım sizi ürkütmemişimdir.'' Lucy tabanca kabzasını kavramaya devam ederek ''İyiyim.'' dedi. ''Kendisine teşekkür ettiğim ama yardıma ihtiyacım olmadığını iletin.'' Hademe biraz daha yaklaştı. Ben de öyle düşünmüştüm. Gece vardiyası genelde biraz yalnızlık çekmekten, biraz sıkılmaktan, çokça da uyumamaya çalışmaktan ibarettir. Ama gece yarısından sonra biraz ürkütücü oluyor tabii. Lucy adama dikkatle bakarak varlığının her ayrıntısını hafızasına dikkatle kazımaya çalıştı. Her özelliğini, sesinin her vurgusunu zihninde yarattığı melek görüntüsüyle karşılaştırdı. Yaşı, boyu posu tutuyor muydu? Katiller neye benzer ki? Midesinin sımsıkı bir düğüm olduğunu, kol ve bacaklarındaki kasların gerginlikle seyirdiğini hissetti. Katilin salına salına, sırıta sırıta koridorun öteki ucundan çıka geleceğini hiç tahmin etmemişti. ''Kimsin sen?'' diye sordu içinden. Ama yüksek sesle ''Bay Moses neden kendi inmedi?'' dedi. Hademe omuz silkti. Üst kattaki yatakhanede tam ışıklar kapanmadan önce iki herif birbirine girmiş. Bir tanesini deli gömleğine sokup gözlem altına aldırıp haldol vurdurarak yatışması gerekmiş. O da masanın başında o iri ağabeyini bırakmış. Ağabey de benim aşağı inmemi rica etti. Ama siz işleri gayet güzel yürütüyorsunuz galiba. Yukarı dönmeden önce sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Lucy elini silahından, bakışlarını da hademeden çekmedi. Adam yaklaştıkça o da adamın her santimini incelemeye çalışıyordu. Koyu renk saçları uzuncaydı ama düzgün taranmıştı. Beyaz hademe üniforması derli topluydu. Ayağında pek az ses çıkaran tenis ayakkabıları vardı. Gözlerinin içine uzun uzun baktı. İçlerinde deliliğin ışıdığını ya da ölümün karanlığını aradı. Adamın dış görünüşünde kimliğini açığa vuracak bir detay, her şeyi açık edecek bir imza bulmak için inceden inceye gözden geçirdi. Tabancayı daha da sıkı tutarak el çantasından yarı yarıya çıkardı, kendini hazırladı. Bunu elinden geldiğince gizli kapaklı yaptı. Aynı zamanda adamın ellerine bakıyordu. Parmakları neredeyse abartılı denecek kadar uzundu, pençe gibiydi ama elleri boştu. Adam biraz daha yaklaştı, şimdi bir metreden daha yakında duruyordu. Aralarında bir çeşit ısı olduğunu hissedebileceği kadar yakındı. Lucy bu hissi kendi gerginliğine yordu. ''Neyse, sizi korkuttuysam özür dilerim. Telefondan arayıp aşağı ineceğimi haber vermeliydim. Ya da belki Bay Moses aramalıydı. Ama o da ağabeyi de biraz meşgullerdi. Sorun değil.'' dedi Lucy. Hademe Lucy'nin elinin yanında duran telefonu gösterdi. ''Bay Moses'ı arayıp tecrit bölümüne döndüğümü haber vermem gerekiyor. Kullanabilir miyim?'' Lucy telefonu başıyla işaret etti. ''Keyfinize bakın.'' dedi. ''Şey, ama adınızı duymadım galiba.'' Hademe şimdi Lucy'ye dokunacak kadar yakındı. Ama ondan hala hemşire bölmesinin koruyucu teliyle ayrılıyordu. Tabanca kabzası Lucy'nin elinde akkor gibi parlıyor, saklandığı yerden çıkarılmak için çığlıklar atıyordu sanki. ''Adım mı?'' diye sordu adam. ''Affedersiniz, söylemeyi unuttum.'' Adam ilaçların verildiği açıklıktan elini uzatıp ahizeyi yerinden kaldırdı, kulağına tuttu. Lucy adamın üç sayıya basıp bir an beklemesini seyretti. Buz gibi bir şaşkınlık Lucy'yi kesip geçti. Hademe 202'yi çevirmemişti. ''Hey'' dedi, ''yanlış numara.'' Sonra dünyası patladı sanki. Gözlerinde kızıl bir acı tabakası patladı. Kalbine her atışında korku batıyordu. Başı fırıl fırıl dönüyordu, dengesini kaybetmişçesine öne devrildi. Sonra yüzünde ikinci bir acı patlaması oldu. Hemen ardından üçüncüsü, dördüncüsü geldi. Çenesi, ağzı, burnu ve yanakları birden alev almıştı sanki. Bir anda ortaya çıkan acı ırmakları suratından akıyordu. Bilincini kaybetmek üzere olduğunun farkındaydı. Karanlığın pençesine düşüyordu. Kalan azıcık hafızası ve kendini hakimiyetiyle tabancasını çıkarmaya çalıştı. Sanki acıdan ve baş döndürücü kargaşadan oluşan bir koni içinde kalmıştı. Saniyeler önce tabancanın kabzasını sıkı sıkı kavrayan eli aniden güçsüz, gevşek, yetersiz olmuştu. Hareketleri inanılmayacak kadar yavaştı. İpler ve zincirler kısıtlıyor gibiydi. Kalan son aklıyla kendi kendine ateş et, ateş et diye haykırırken tabancayı hademenin yüzüne doğrultmaya çalıştı. Ama tam o anda yine apansız tabancasını takırdayarak düştüğünü işitti. Tek kendini koruma olanağı da elinden gitti. Yuvarlanıp yere düştü, muşamba zemine çarptı. Sadece ağzında kalan tuzlu kanın tadını alabiliyordu. Galiba açık kalmış, kullanabildiği tek duyusu buydu. Diğerleri acı selleri altında boğulmuştu. Gözlerinin önünde kızıl patlamalar çakıyordu. Sağır edici sesler işitme duygusunu yok ediyordu. Burun deliklerine korkunun kokusu doluyor, diğer tüm kokuları siliyordu. İmdat çığlığı atmak istedi ama sözcükler de bir kanyonun ötesinde kalmış gibi uzak ve ulaşılmaz görünüyordu. Aslında şu olmuştu. Hademe aniden kısa sert bir aparkatla ve bir boksörün nakavt yumruğunun isabetliliğiyle ahizeyi Lucy'nin çenesinin altına vurmuştu. Aynı anda teldeki açıklıktan uzanıp önünü tutmuştu. Sonra Lucy geriye devrilirken adamı, onu vahşice öne çekmiş, onu korumak için konmuş olan tele yüzünü çarpmıştı. Lucy yine geri itip yüzünü üç defa hırsla tele geçirmiş, sonra yere atmıştı. Lucy yüzüstü kapaklanmıştı. Telefon ahizesiyle kolayca elinden düşürdüğü telefon, yerde sekip hemşire bölmesinin köşesine gitmişti. Gözle takip edilemeyecek kadar hızlı ve etkin bir saldırı olmuştu. Birkaç saniye süren, dizginlenmemiş bir güç gösterisi. Bulundukları dar alanın dışına çıkmayan bir sınırda kalan ses. Lucy bir an temkinliyken, eli kendisini koruyacağına inandığı silahında durumu değerlendirirken, bir sonraki an yere serilmiş, tek bir feci fikir dışında iki düşünceyi bir araya getiremez olmuştu. Bu gece burada öleceğim. Başını yerden kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Şokun sisleri arasından hademenin sakin sakin hemşire bölmesinin kapısını açmakta olduğunu gördü. Dizlerinin üstünde doğrulmak için büyük bir çaba harcadı ama başaramadı. Zihni bağıra bağıra yardım çağırmasını, karşı koymasını, yapmayı planladığı ve planladığında o kadar kolay görünen her şeyi yapmasını söylüyordu. Ama daha savaşacak gücü de iradeyi de bulamadan adam yanındaydı. Kaburgalarını attığı tekmeyle ciğerlerindeki azıcık nefesi de kesti. Lucy acıyla inlerken melek onun üstüne eğilip, genç kadını varlığından haberdar bile olmadığı kadar derin bir korkuya salan sözcükleri şöyle tısladı. Beni hatırlamadın mı? O anda asıl dehşet verici olan daha birkaç saniye önce olup bitmiş feci şeylerin bile ötesine geçecek kadar dehşet verici olan şey ise, sadece nefret bildiren bir samimiyetle yanına sokulmuş olan bu adamın sesinin, yılların köprüsünü bir atlayışta geçmesi ve Lucy'nin onu gerçekten de hatırlamasıydı. 58. ayrımın sonu, sayfa 489, devamı 59. ayrımda.